Sizi yine tek bir ayete götüreceğim aslında. Aslında iki ayet diyebiliriz. Yeşaya 9. bölüme götüreceğim. Ama anımsarsanız geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz pazar günü de ifade etmiş olduğum gibi içinde yaşamakta olduğumuz bu dönem gerçekten de farklı bir dönem. Doğru mu? Biz bu farklılığı nerede görebiliyoruz? Çevremizde çok net bir şekilde, çok belirgin bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl? Işıklarla aydınlatılmış olmasından dolayı. Ve bu farklılık ister istemez ne yapıyor? İnsanlarda da büyük bir heyecan olmasını sağlıyor. Ve bu heyecan onları ne yapıyor? Bir şekilde bu dönemden kaynaklanan nedenden dolayı ne yapıyorlar? Alışveriş merkezlerini dolduruyorlar değil mi? Çünkü biliyoruz ki bu dönem insanların birbirine hediye alıp verdiği bir dönem. O yüzden alışveriş merkezlerinde büyük bir canlılık yaşanıyor. Her ne kadar geçtiğimiz iki yıl bu korona nedeniyle bu gerçekleşmedi. Değil mi? Ama hamdolsun bu sene biraz daha serbestlik olduğundan dolayı bunu yine insanlar doya doya yaşamaktalar sevgili kardeşler. Ve bakıyoruz ki gerçekten de etrafımızdaki bu ışıklar içimizi ısıtıyor. Bilmiyorum. Ben bu dönemde bizim köyün ana caddesi, belki sizin de olabilir, sizin kaldığınız yerde de olabilir. Ana caddesinin bu ana direkleri özel bir şekilde aydınlatılıyor yıldızlarla. Ama ışıklandırılmış yıldızlarla. Ve kısıtlaması, enerji kısıtlaması olmuş olsa da bunu bir nebze de olsa yapmaya çalışıyorlar. Birazcık eksiklik var mutlaka bu enerji kısıtlamasından dolayı. Ama bu yine yapılmış durumda. Büyük ağaç süslenmedi. Çok lambalar oraya ampuller takılmış olması gerekeceği için. Ve bu dönemde çatılar, çatı kenarları süslenmedi. Çünkü o da çok ışık gerektiriyor. Enerji kısıtlamasından dolayı. Ama Noel pazarları kuruldu. Sizin oralarda da kuruldu mu? En büyük, biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük pazarlarından bir tanesi Stuttgart'ta. Tavsiye ederim. Alex'i oraya götürün. Çünkü çok tanınmış bir Noel pazarı. Çok büyük. Avrupa'nın en büyük Noel pazarı olarak ben biliyorum. Ve ister istemez o Noel pazarı insanlara renk katıyor. Büyük bir heyecan katıyor. Ve gerçekten de insanların o sevincini yanılmıyorsam 2 hafta önceydi. Bizim köyde de o pazar kuruldu, Noel pazarı. Ve insanların o sevincini yüzlerinde görmemek mümkün değil. Hani gerçekten de o sevinci yüzlerinde görebiliyorum. Tabii ki bunun yanı sıra biliyorsunuz bu dönemin çok meşhur bir içeceği var. Noel pazarlarda satılıyor. Glühwein diyorlar değil mi? Sıcak şarap. Ve bu sıcak şarabı da içip kafa bulanların sayısı da az değil. Değil mi değerli kardeşler? Ve tabii ki ben bunları söylerken sıcak şarabın içilmesine kesinlikle karşı değilim. Tabii ki içilecek. Tabii ki o Noel pazar aracılığıyla yaşanan o heyecan yaşanması gerekecek. Buna hiç ama hiç karşı değilim sevgili kardeşler. Ama insanlar bütün bu olup bitene bakaraktan ne diyorlar? İşte Noel. Noel geldi. Peki Noel bu mu? Değerli kardeşler. Şimdi Noel sözü nereden geliyor? Latince'den geliyor. Natalis sözünden geliyor. Natal ya da Natalis. Nedir biliyor musun Natalis'in anlamı? Doğum günü demek. Yani natalis sözü, Noel sözü doğum ile ilgili. Yani bir kişinin dünyaya gelişini açıklayan, ifade eden bir söz Noel. Noel pazarları kurulsun. İçilmesi gereken neyse içilsin. Yenmesi gereken şeyler neyse yensin. Ben de gidiyorum. Ben de orada bazen özel şeyler yapıyorlar. Gidiyorum, yiyorum. Ama kafa bulmak için değil tabii ki. Değerli kardeşler. Onun için ben bunların hiçbirine karşı değilim. Bunu yürek doluyla söylemek istiyorum. Ama yapılan bu tüm uygulamalar ya da yapılan tüm harcamaların arkasında yatan gerçek ne? İşte onu göz ardı etmemek lazım. Evet yapılsın, hiç karşı değilim. Ama bu dönemde yapılanların arkasında asıl özü, içeriği, ne anlam ifade ettiğini gözden kaçırmamak lazım. Göz ardı etmemek gerekiyor değerli kardeşler. Onun için üzülerek söylüyorum bunu, hiç çekinmeden söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Birçok insan için bu Avrupa'da özellikle yaşanan bu sevinç, alışveriş sevinci ya da Weihnachtsmann diyorlar ya, Weihnachtsmann olarak ifade edilen Noel Baba. Noel Baba ifadesini biliyorsunuz değil mi? Noel Baba bayramı birçokları için. Ya alışveriş sevinci ya da Noel Baba sevinci. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman ne Noel Baba olarak ifade edilen Aziz Nikola ile bir ilişkisi var, ne de diğer yapılan faaliyetlerle bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Aslında tam tersine İsa Mesih'in biz günahkarları kurtarmak için karanlık olan dünyamıza bir ışık niteliğinde gelişidir. Noel'in asıl anlamı. Onun için hani dedik ya Noel doğum ile ilgili, ben genelde Noel lafını çok fazla kullanmıyorum. Onun için değil mi? Doğuş kutlaması. Doğuş kutlaması diyorum. Doğuş kutlaması. O açıdan Rabbimizin kendisi de bu gerçeği bakın şöyle açıklıyor. Geçtiğimiz hafta da bu ayeti kullanmıştık. Birinci, Yuhanna'nın birinci bölümü 9. ayet. Yuhanna 1 ayet 9'da. Ne diyor orada? Dünyaya gelen değil mi? Her insanı aydınlatan gerçek ışık. Demek ki karanlık olan tüm yürekleri aydınlatmak için göksel tahtını terk edip bir ışık niteliğinde dünyamıza gelmiş olan gerçek ışık kurtarıcımız ve Rabbimiz İsa Mesih. Bakın Filipililer 2. bölümü açarsanız eğer, Filipililer 2. bölümün 6. ayeti, 7. ayeti ve 8. ayetlerine baktığımızda orada bu söylediğim ifadeyi muhteşem bir şekilde haberci Pavlos aracılığıyla önümüze konuyor. Filipililer mektubu 2. bölüm 6, 7 ve 8.
Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.
Amin. Görebiliyor musunuz ne kadar net ve açık? Demek ki Tanrı'nın insan bedenine bürünerek günahlı insan soyunu, yani bizleri, biz günahkarları kurtarmak için İsa Mesih'in kişiliğinde dünyamıza geldiği dönemdir. Kutlamaya çalıştığımız bu dönem. Demek ki karanlık olan insan yüreğinin gerçek anlamda ışığa kavuşmuş olmasının sevincidir. Yaşanan bu sevinç sevgili kardeşler. Ve şöyle devam etmek istiyorum. Günahın içinde yok olup gitmemek için insanlık alemi ve sonsuz yaşamın sahibi olarak bu yeryüzünden ayrılıp gitmek için dünyamıza gerçek ışık olarak geliyor ve yaşamını çarmıhta feda ediyor. Ama ölümde kalmıyor. Ölüm üzerinde yengi kazanarak, yani zafer elde ederek üçüncü gün görkemle diriliyor ki bizi bizlerin sonsuza dek yaşamasını sağlayabilsin. Demek ki bu Rab Tanrı tarafından sağlanan bu muhteşem armağan değerli kardeşler, gerçekten öyle büyük bir armağan ki bu armağan sadece bizim Tanrı ile olan ilişkimizi düzeltmiyor. Geçen hafta da vurguladım hatırlarsanız. Aynı zamanda da başka insanlarla da barış içerisinde olmamızı ve bozulan insan ilişkilerini onarıp tekrar ayağa kalkmasını da ne yapıyor? Sağlıyor. Hamdolsun. Demek ki o zaman şunu söyleyebiliriz. İnsanlarla barış içerisinde olabilmenin ön koşulu ve bana göre tek koşulu Rab Tanrı'yla barışmaktır. İsa Mesih aracılığıyla. Amin. Evet değerli kardeşler. Demek ki önce ne gerekiyordu? Karanlık olan yüreklerin ışığa kavuşması gerekiyordu. İşte Weihnachten deniyor ya Almanca'da. Ya da Noel diyoruz. Doğuş bayramının anlamı tam bu değerli kardeşler. Demek ki bir gelenek olarak da olsa sokakların aydınlatılmış olmasının nedeni de bu. Caddelerin süslenmiş olmasının nedeni de bu değerli kardeşler. Ulus ayrımı yapmadan, renk ayrımı yapmadan, cins ayrımı yapmadan, yaş ayrımı yapmadan tüm insanlık için geçerli olan gerçek ışık, kurtarıcı Mesih İsa. Peki bu ışığın gelmesine ne oldu? Bir şey oldu biliyor musunuz? Bu gerçek olan ışığın yeryüzüne gelmiş olmasının sonucunda değerli kardeşler insanın ne durumda olduğu gerçeği ortaya çıktı. İnsanın Tanrı'yla olan ilişkisinin nasıl bir noktada olduğunu gösterdi değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz Yuhanna 8. bölümde 8. Yuhanna kesimi 8. bölümde 32. ayet şu sözlerle bu gerçeği önümüze koydu. Rabbimizin kendisi ne diyor orada?
İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Bakın, dedi.
Gerçek sizi özgür edecek. Bu nedir biliyor musunuz? Aslında karanlık olan yüreklerin ışığa kavuşmuş olmanın sonucu ne durumda olduğunu görüp kırık bir yürekle Tanrı'na gelip o kurtuluşu aldıktan sonra gerçek anlamda sonsuz yaşamın sahibi olmaktır. Gerçek anlamda günahın tutsaklığından kurtulup özgürlüğe, gerçek anlamda özgürlüğe kavuşmaktır sevgili kardeşler. Evet, günümüzde olduğu gibi o dönemde de insanlar ne diyorlardı? Evet, Tanrı'ya inandıklarını tabii ki söylüyorlardı ama Tanrı'dan uzaktılar. Batıl inançların kölesiydiler. Batıl inanç. Almanca'da ne diyoruz? Aberglaube. İngilizce'de ne deniyor? Superstitious belief. Yeah, superstitious belief. Yeah. Batıl inançlar değerli kardeşler. Haberci Pavlus bakın bu gerçeği harika bir şekilde ifade ediyor Romalılar mektubu 1. bölümde. Çok net. Bakın inandıklarını söylüyorlardı. Bugün günümüzde de insanlar Tanrı'ya inandıklarını söylüyorlar ama bakıyoruz ki bu insanlar inanılmaz bambaşka şeylerle haşır neşir içerisindeler. Doğru mu? O dönemde de farklı değildi. 25. ayete bakabilir misiniz? 1. bölüm 25. ayet. Bakın ne diyor?
Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır.
Bakın,
amin.
Görebiliyor musunuz ne kadar net ve açık bir şekilde önümüze konuyor. Şimdi 40 yıl öncesini ben düşündüğüm zaman emin olun ben onlardan farklı değildim. Eminim ki sizler de Rab'be gelmeden önce, evet demeden önceki döneminizi düşünün. Ben mesela size söyleyeyim. Tanrı'ya inandığımı söylüyordum. İçtiğim kahve fincanından medet bekliyordum. O içindeki yazılara bakıp, o şekillere bakıp da benim geleceğimi, olacakları söyleyen insanlara hem de para vererekten fal baktırıyordum. Bazen etrafımıza bakan insanlar da vardı tanıdıklarımızdan. Ve her gün, bakın hiç abartmadan söylüyorum, belki istisna olabilir, gazetede burçlar var biliyor musunuz? Tanrı'ya inandığımı söylüyordum. Otur Tanrı, kalk Tanrı. Tanrı seni bereketlesin, hamdolsun, halleluya. Ama öbür taraftan değerli kardeşler, hangi burçtan geliyorsam o burcu açıp ilk okuduğum şey, o burç benim için ne diyor? Onu büyük bir arzuyla, merakla okurdum değerli kardeşler. Ama 1979'un başlarında kutsal kitabı okumaya başladığımda değerli kardeşler, gerçekten de orada o sözler aracılığıyla, gerçekler aracılığıyla kurtarıcım Rab İsa Mesih'i tanıdıktan sonra, o gerçeğe sahip olduktan sonra değerli kardeşler, gerçek anlamda sevincin sahibi oldum. Gerçek anlamda kurtulmuş olmanın ne demek olduğunu, esenliğe kavuşmanın ne demek olduğunu kutsal söz aracılığıyla kavramış ve anlamış oldum sevgili kardeşler. Kutsal söz aracılığıyla. Ama o esenliğin sahibi olmakla kalmadım sadece, sahip olmanın sevinciyle de yaşamaya devam ettim ve hala sahip olduğum o sevinçle, o esenlikle hayatıma devam ediyorum. Devam etmeye çalışıyorum değerli kardeşler. O zaman sonuç buysa, o zaman şöyle diyebiliriz. Rab İsa Mesih'te sahip olduğun ya da sahip olmuş olmanın sevincini doya doya yaşıyor musun, yaşıyor muyum? Das ist die Frage. Soru bu. Gerçekten söylüyorum. Ya ben kendime soruyorum. Sizler de kendinize soruyun. Evet, bu sevinci yaşıyoruz biz. Hamdolsun. Gerçekten de o sevinci biz her gün duyumsayabiliyor muyuz? Hani sabah kalktığımızda bilmiyorum. Ben öyle yapıyorum. Güne başlarken günü Rabbin eline bırakıyorum. Dua ediyorum. Ve bazen hiç de iyi bir şekilde kalkmadığım dönemler de oluyor. Böyle yamuk kalktığım dönemler de oluyor bazen. Ama buna rağmen gerçekten yürekten söylüyorum. Rab'be yöneldiğimde, duayla yöneldiğimde yüzümü Rab'be çevirmiş olduğum için var olan sevinç, esenlik herhalde harekete geçmiş olmanın bir sonucu olaraktan, bir getirisi olaraktan ufak ufak tekrar bir kıpırdama oluyor yüreğimde. Yine deyip ayağa kalkabiliyorum. Değerli kardeşler, yaşıyor muyuz gerçekten de? O zaman size bir soru sorayım. Işık neden gerekliydi? Işık neden bu kadar önem taşıyordu? Neden ışık, ışık, ışık, İsa Mesih hakkında okurken hep ışık, ışık, ışık, ışık, hep ışıktan söz ediliyor? Yani neden ışık bu kadar önemli ve gerekliydi değerli kardeşler? Şimdi ışık çok kolay, basit, pratik olarak düşündüğümüzde karanlıkta var olanı açığa çıkarmaya yarıyor değil mi? Çok net. Karanlıkta var olanı biz görebiliyor muyuz? Hayır. Ama ışık yaktığımızda karanlıkta var olan ne varsa o ışık bizim ne yapıyor? Görmemizi sağlıyor hamdolsun. Şimdi ben ruhsal kapsamda düşündüğümde de karanlık olan yüreklerin, değerli kardeşler, günah nedeniyle bozulmuş olan iç varlığımızın ışığa kavuşarak ne durumda olduğumuzu gösteriyor bize. Bizler ne söylersek söyleyelim hakkımızda. Ama o ışık girdiğinde, ki 79'da bende öyle oldu değerli kardeşler. Ben kendimi çok doğru bir insan olaraktan görüyordum. Karşımdakini kendimden daha iyi görmüyordum. Ben ondan daha üstün olduğumu görüyordum. Şunu yapmadım, bunu yapmadım, şunu etmedim. Ben iyi bir adamım. Öyle biliyordum. Ama kutsal sözü okumaya başladığıma 79'un başlarında, yani ortalarında öyle söyleyeyim. Gerçekten de ne kadar yamuk olduğumu, ne kadar berbat olduğumu net bir şekilde görmem mümkün hale geldi. Emin olun değerli kardeşler, belki burada vermiş olabilirim bu örneği. Benim çok yakın, çok değerli bir kardeşim vardı, abim, şu anda 70 küsur yaşında. Çocukluğunda yaşamış olduğu bir şeyi paylaşmıştı. Uyduğu için söyleyeceğim. Kıbrıslı kendisi, Kıbrıs Türklerinden. Ve diyor ki saklambaç oynarken, saklambaç biliyorsunuz değil mi? Saklanıyorduk böyle. Dedi ki benim yaşadığım bölgede çok mağaralar vardı. Ve ben hep gider mağaraya saklanıyordum. Çünkü karanlık, dışarısı aydınlık. Aydınlıkta olanlar karanlıkta olanı göremiyordu. Ben çok iyi bir şekilde, rahat bir şekilde saklanıyordum. Ve bekliyordum ki ondan uzaklaşsınlar. Gideyim hemen söve yapayım diye, yani biliyor musun? Uzaklaşsınlar. Ve tabii ki bazen uzun sürüyordu bu süreç. Ve yoruluyordum. Onlar gider gitmez bir gün cebimdeki kibriti çıkarttım ve yaktım. Yani birazcık oturmak için bir yer aradım kendime. Yaktığımda inanılmazdı. Örümcek ağları. Hani 40 ayak diyoruz ya, ne diyor? Thousand füsi. Füser mi diyorlar ona? Değil mi? Yani 40 ayak. Biz 40 ayak diyoruz. Onlar bin ayak diyorlar Almanca'da. Değil mi? 40 ayaklar. Çiyanlar. Böcekler. Örümcekler. Ve diyor ki inanmayacaksın Recep dedi. Yaklaşık 2 metre ötede çöreklenmiş bir yılan vardı. Bak şeyi, kibriti yaktığımda, yani o ortam ışığa kavuştuğunda o karanlıkta olan o korkunç durumun görme imkanına, durumu görme imkanına kavuştum. Şimdi onun için özellikle söyledim ruhsal kapsamda. Rabbin sözü yüreğime girdiğinde işte o örümcekleri, o örümcek ağlarını, o kırk ayakları, çiyanları, böcekleri, nasıl söyleyeyim, yılanları, o korkunç durumu görme imkanına kavuştum değerli kardeşler. Ve ben benim zaten başka bir sporum yok. Yürüyüşü çok seviyorum. Ve dua yaparken de her gün yürüyüş yaparak dua yapıyorum. Ve bazen de uygun olduğunda geceleri de çıkıyorum geç vakit. Ve bir gün böyle yürürken pat yumuşak bir şeye bastım. Şimdi yumuşak şeye bastığımda cebimde her zaman bir el feneri var tabii ki. Aldım el fenerini bir yaktım. Baktım bir çamur yığını. Ama bazen bu at pisliği de oluyor ha. At pisliğinin üzerine de bazen basabiliyorsun. Ve yaktım. Şimdi ışık benim nerede olduğumu gösterdi. Nasıl bir noktada olduğumu gösterdi. Onun için söylüyorum. Tanrı'nın sözü bizim ne durumda olduğumuzu gösteriyor. Işık diyor ki Recep, pisliğin içerisine girdin. Pisliğin içerisindesin şu anda. Şimdi ruhsal kapsamda düşündüğüm zaman benim sonraki yürüyüşüm ben nasıl devam etti? Işık öncülüğünde. Işık, el fenerini artık yaktım. Yaka yaka yürüyüşümü tamamladım. Yani ışık bana öncülük etti. Şimdi ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman Rabbin sözü, ışık olan Rabbin sözü eğer benim hayatıma öncülük ediyorsa, hani diyoruz ya kutsal ruhun eli altında, sözün ışığında adımlarımızı eğer atıyorsak günah içerisinde olmamız mümkün değil. Bakın, günaha düşüyor muyuz? Evet, düşüyoruz. Ben de düşüyorum. Ama günaha düştüğümde, günah içerisindeyken aynı anda ışıkta olamam. Ya ışıktasın ya karanlıktasın. Anlatabiliyor muyum? Aynı anda insan karanlıkta ve ışıkta olabilir mi? Aynı anda. Mümkün değil. Doğru mu? Demek ki günaha düşüyoruz. Bizim eski doğamız günah işliyor. Ama yeni doğamız, Mesih'te sahip olduğumuz o yeni doğa günah işlemiyor. Değerli kardeşler. Anlatabiliyor muyum? O açıdan Mesih'te olan günah işlemez. Eğer Mesih'teysen adımların onun yürüdüğü yolda, hani 1. Yuhanna mektubu olacak yanılmıyorsam, 2. bölümde olacak. 6. ayet. Bakabilir misin? Ne diyor orada? 2:6'da.
Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolla yürümelidir.
Görebiliyor musunuz? Hani eğer Mesih'in yürüdüğü yolda yürüyorsan senin karanlıkta yürümen mümkün değil. Karanlıkta eğer yürüyorsak, anlatabiliyor musunuz? Yüzümüz mutlaka Tanrı'dan uzak olmuş olmalı. O açıdan hep vurguladım onlarca, belki yüzlerce kez. Yakınsam bu söze, Rab'be yakınım. Sözden uzaksam, Rab'den de ister istemez uzaklaşıyorum sevgili kardeşler. Evet, ve düşünün değerli kardeşler. Bu muhteşem olay en güzel bir şekilde, yani ışığın o güzelliğini, özelliğini, niteliğini açıklayan çok güzel bir olay var Luka 2. bölümde. Hani melek ovada koyunlarını otlatan çobanlara göründüğünde bir şey oldu. Çok önemli bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Bakabilir misiniz 2. bölüm 9. ayete?
Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı.
Bakın ne oldu? Rabbin meleği göründü ve onların çevresini aydınlattı. Şimdi diyorsun ki melek geldiğinde karanlıkta olan çobanların ışığa kavuştuğunu bir mesajıydı, değil mi bu? Karanlıkta olan Recep ışığa kavuştuğu gibi meleğin gelişiyle çobanların aydınlanmış olmasının nedeni neydi biliyor musunuz? Bakın sonraki ayete bakın. Lütfen 11. ayete bakın.
Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir.
Şimdi bu ne demektir? Lütfen pratik olaraktan düşünün. Melek geliyor. Düşünün. 400 yıllık bir aradan sonra değerli kardeşler. Melek geliyor ve ovada koyunlarını otlatan çobanlar aydınlanıyor, ışığa kavuşuyor ve kendim şöyle düşünüyorum. Onlar neden ışığa kavuştular? Ne okuduk 11. ayette? Davut'un kentinde kurtarıcı Mesih İsa'nın doğmuş olması nedeniyle ışığa kavuştular. İşte onun için söylüyorum. Onun için Rabbimizin kendisi de ben dünyanın ışığıyım diyor. Anlatabiliyor muyum? Demek ki onların ışığa kavuşmasının nedeni İsa Mesih'in bir bebek olarak göksel tahtını terk edip bir bebek olarak yemlikte dünyaya gelmiş olmasının sonucudur. Onların ışığa kavuşmuş olması. Değerli kardeşler. Ve bu haber, bakın, beni en fazla 79'da okumaya başladığımda en fazla etkileyen nokta neydi biliyor musunuz kutsal kitabı okurken? İsa Mesih daha piyasada yok. Dünyaya gelmiş değil. Ve ondan önce yaşamış olan Yeşaya gibi, yani yaklaşık 700-730 yıl önce yaşamış olan Yeşaya peygamberin ifade etmiş olduğu, söylemiş olduğu peygamberlik sözünün ki düşünün yani yerine geliyor olması. İnanılmaz bir şey. 700 küsur yıl önce söyleniyor ve bu söz aynen yerine geliyor. Onun için başta ne dedim sizi Yeşaya 9'a götürmek istiyorum dedim. Yeşaya 9'un ilk iki ayetini okuyalım. Aslında ayetlerimiz bu, anahtar ayetlerimiz bunlar. Bakın değerli kardeşler, lütfen bakın. 9. bölüm ilk iki ayet.
Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı ötesinde, deniz yolunda...
Yeşaya mı?
Evet.
Dokuzuncu bölüm?
Birinci ayet.
Birinci ayet, evet. Evet.
Deniz yolunda ulusların yaşadığı celileyi onurlandıracak. Karanlıkta yürüyen halk...
Burası benim şu anda. Evet. İkinci ayet mi?
9:2.
Tamam. O zaman ikinci ayet. Özür dilerim.
Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek.
Evet bakın, karanlıkta yürüyen kavm büyük bir ışık görecek. Bakın 700 küsur yıl önce söylenen söz. Sonra ne diyor?
Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak.
Yani günah içerisinde olan biz insanların üzerine ışık doğacak diyor. Düşünün 700 küsur yıl geçiyor ve aynen yerine geliyor değerli kardeşler. Bakın şimdi Luka 2'yi açın. Nasıl birleşiyor birbiriyle? Bakın Luka 2 ayet 9 ve 11. 9, 10 ve 11.
Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum.
Evet.
Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir.
Şimdi bakın bu iki ayeti aklınızda tutun. Yeşaya 9 ikinci ayet ne diyordu orada?
Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek.
Evet, orada dur. Karanlıkta yürüyen kavm büyük bir ışık görecek. Luka 2'ye baktığımızda ne okuduk? 9. ayetten itibaren.
Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı.
Şimdi bakın, burada ortak olan bir şey var. Ne de burada öne çıkan gerçek? Işık değil mi? Çok ilginç değil mi? Yeşaya 9'a bakıyoruz. Işıktan söz ediyor. Luka 2'ye bakıyoruz. Yine ışıktan söz ediliyor. Neden? Çünkü Rabbimizin kendisi ışığın kendisi. Değerli kardeşler. Rabbimizin kendisi ışık, hamdolsun. Yuhanna 8, 12'de ifade ettiği gibi. Ben dünyanın ışığıyım. Peki dünyanın ışığı nedir bugün? Dünyanın ışığı ne? Biz gündüz ışıktayız değil mi? Neyin sayesinde? Güneşin sayesinde. Bu kadar basit değil mi? Şimdi dünyanın ışığı eğer güneşse ve Rabbimiz eğer ben dünyanın ışığıyım diyorsa bu ne demektir? Işığın kaynağı benim diyor. İsa Mesih. Işığın kaynağı benim. Değerli kardeşler. Bakın Malaki kitabı 4. bölümde 2. ayette orada muhteşem bir ifade var değerli kardeşler. Bakın güneş dünyanın ışığı. Ama Rab diyor ki ben dünyanın ışığıyım. Yani aslında ışığın kaynağı benim. Bunu nereden anlıyoruz? Bana göre bu Malaki 4:2'de yatan ayette ben bunu görebiliyorum. Ne diyor orada?
Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak.
Bakın ışınlarıyla şifa veren doğruluk güneşi. Doğru olan kim? Rabbimizin kendisi. Diyorum ya her zaman bizde doğruluk yok. Ama biz Rabbin doğruluğunu iman aracılığıyla giyindik. Görebiliyor musunuz? Demek ki Rab İsa Mesih ışığın kendisi. Biz ona sahip olduğumuzda ışığın kaynağına sahip olmuş oluyoruz. Biz ışık üretmiyoruz ama ışığı Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla elde etmiş oluyoruz. Tıpkı her zaman söylediğim gibi ay nasıl ki gecenin karanlığını aydınlatıyorsa, ışık yok kendisinde ama güneşten aldığı ışıkla gecenin karanlığını aydınlatıyorsa, aynı şekilde Mesih'ten aldığımız ışıkla bizler de birer feneriz bu karanlık dünyada. Karanlık olan yüreklerin ışığa kavuşması için sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Güneş ne yapıyor? Tüm canlıların yaşamına devam etmesini sağlıyor değerli kardeşler. Demek ki o zaman gerçek olan ışık da tüm insanlığa hayat veriyordu. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla değerli kardeşler. Onun için harika bir şekilde ışığın yaşamla iç içe olduğunu görüyoruz. Yuhanna 1. bölüme baktığımız zaman 4. ayete. Yuhanna 1:4'e baktığımız zaman orada diyor ki yaşam ondaydı. Kimdeydi? Tanrı'da, İsa Mesih'te. Yaşam ondaydı ve yaşam
insanların ışığıydı.
Işığıydı. Bakın, yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yaşam ve ışık. İç içe. Farkında mısınız? Onun için sizlerle hani yaratılış kitabına başladığımda o ilk bölümleri paylaşırken orada da net bir şekilde altını çizmiştim. Tanrı o kadar harika yaptı ki diyor ki önce Tanrı neyi yarattı? Işığı yarattı. Değil mi? Neden ışığı yarattı Tanrı önce? Önce ışığı yarattı. Birinci bölüme baktığımız zaman yaratılış, birinci Musa kitabı birinci bölüme baktığımız zaman Tanrı'nın orada ilk önce ışığı yarattığını görüyoruz. Neden? Eğer ışığı yaratmasaydı, canlıları, bitkileri oluşturmuş olsaydı, bitkiler, canlılar varlığını sürdüremezdi. Işık olmadığı için. Onun için önce ışık yaratılmalıydı ki varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilsinler sevgili kardeşler. Evet, şimdi Rabbimiz ne yapıyor? Rab Tanrı, kurtarıcımız İsa Mesih'i bir ışık niteliğinde gönderiyor. Şimdi o zaman soru şu, yavaş yavaş noktalayacağım. Soru şu, eğer Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih, eğer bu yeryüzüne gelmemiş olsaydı, hani göksel tahtını terk etmeyip yeryüzüne gelmemiş olsaydı ne olurdu acaba? Pratik olarak düşünün. Evet. Evet, kurtuluş gerçekleşmezdi.
Yaşaya
evet, doğru, o da doğru. Çok doğru, o da doğru. Peygamberlikler de yalancı. Yalancı peygamberler. Kutsal kitaba bakarsak yalancı peygamberlerin taşlandığını görüyoruz. Ya biz kurtulmazdık. Bakın hepsi doğru çocuklar. Hepsi doğru. Biz kurtulmazdık. Peygamberler yalancı duruma düşerlerdi. Peki o zaman şöyle biraz daha yaklaşalım. Ben tabii istediğimi duymak istediğim için söylüyorum da. Ben istediğim bir şey var. Onu sizden duymak istediğim için bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Peki biz Tanrı'nın niteliklerini, öz yapısını, nasıl bir varlık olduğunu nasıl öğrendik? Güzel. Yani hani bir ayet var, hatırlıyor musunuz? Tanrı'yı kimse görmedi. Ama İsa Mesih Tanrı'nın yüceliğini yaşamıyla, söylemleriyle açıkladı, gösterdi. Şimdi ben buna baktığım zaman şöyle diyorum. Birinci nokta olaraktan. Tanrı'nın, eğer İsa Mesih gelmemiş olsaydı, Tanrı'nın kim olduğunu bilemezdik. Tanrı'nın kimliğini, özelliğini, niteliğini bize açıklayan İsa Mesih'in o göksel tahtını terk edip insan olmaya karar verip insanlar arasında yaşamış olmasıdır değerli kardeşler. Bu çok açık ve net. Onun için ayet neredeydi? Yuhanna 1.18'de. Az önce söylediğim ayet. Tamamını okuyalım. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Bakın ne diyor?
Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Evet. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı.
Bakın kim tanıttı? İsa Mesih. Nasıl tanıttı? Yaşayışıyla, yaptıklarıyla, sözleriyle tam olarak ne yaptı? Tanrı'nın kimliğini açıkladı, önümüze koydu. Bakın değerli kardeşler, gerçekten de insanlar onun söylemleri karşısında, onun yaşayışı karşısında Tanrı'nın sevgi olduğunu anladılar. Tanrı'nın o sıcak sevgisini içlerinde duyumsadılar. İsa Mesih'e bakarak, onun yaşamı, söylemleri, yaptıkları karşısında işte Tanrı budur. Demek ki Tanrı bizi bu kadar çok seviyormuş. Bu gerçek net bir şekilde insanlarca görülmüş, kanıtlanmış oldu. İşte onun için Rabbimizin kendisi ne dedi Yuhanna 14.9'da? Beni görmüş olan kime söylüyor bunu? Filipus'a söylüyor değil mi? Filipus İsa'ya ne diyor? Diyor ki bana babayı göster, bana Tanrı'yı göster. İsa ne diyor ona 14.9'da?
Beni görmüş olan babayı görmüştür.
Bakın olacak iş mi bu ya? İsa diyor ki beni görmüş olan babayı görmüştür. İsa'nın tanrılığını açıklıyor mu açıklamıyor mu? Kabul edersiniz etmezsiniz. Her şey imanla. Beni görmüş olan babayı görmüştür değerli kardeşler. Ve haberci Pavlos'a Kolose'de yazdığı mektupta bu gerçeği bakın ne kadar güzel onaylıyor. İsa Mesih hakkında konuşurken birinci bölümde değerli kardeşler Koloseler 1 ayet 15'te. Ayet 15'te bakın ne diyor? Görünmez Tanrı'nın görünümü. Bakın görünmez Tanrı'nın görünümü. Biz Tanrı'yı görmedik ama İsa Mesih sayesinde biz görmedik fiziksel. Görenler vardı o dönemde yaşayanlar. Biz fiziken görmedik ama Rabbimiz sizin sözü aracılığıyla değil mi? Ve kutsal ruh ne diyor? Kutsal ruhu alacaksınız. O size her şeyi söyleyecek, hatırlatacak. Demek ki Rabbimizin yeryüzüne gelişiyle bu net bir şekilde gerçekleşmiş oldu değerli kardeşler. Biz Tanrı'yı İsa Mesih aracılığıyla tanıma imkanına kavuştuk. Neden? Görünmez Tanrı'nın görünümü olmuş olduğu için. Birinci nokta bu. Demek ki net bir şekilde eğer İsa Mesih gelmemiş olsaydı Tanrı'nın kim olduğunu anlayamazdık, bilemezdik. Bu önemli mi değil mi? Çünkü biz kusura bakmayın yani ben öyle inanıyordum. Tanrı çok uzaklarda, yukarıda, yukarılarda. Beni izleyen, bana bakan, yanlış yaptığımda beni cezalandıran. Ben böyle bir Tanrı. Yani bana yakın değil, çok uzaklarda. Ben ona yaklaşmak için bir takım şeyler yapmam gerekiyor. Ona ulaşabilmem için. Ama benim ulaşabilmem günahtan dolayı mümkün olmadığı için İsa Mesih çıkıp gelmesi gerekiyordu. Yani benim beceremeyeceğimi Rab Tanrı bana olan sevgisinden dolayı biricik parçasını göndermiş olmakla bunu sağladı. Bunu gerçekleştirdi sevgili kardeşler. Bu muhteşem bir şey. İsa Mesih aracılığıyla biz bu imkana sahip olduk. Birinci noktamız bu. İkinci noktamız kesinlikle ve kesinlikle eğer İsa Mesih gelmemiş olsaydı bugün babayla, yaradanla, Tanrı'yla ilişki içerisine giremezdik. Demek ki ilişki kurmamızı, Tanrı'ya bakmamızı, Tanrı'yla ilişki kurmamızı sağlayan etken ne? Faktör? İsa Mesih'in kendisi. İsa Mesih'in kendisi değerli kardeşler. Şimdi bakın. İki tane ayet okuyacağım. Benim çok sevdiğim iki ayet. Çok seviyorum bunu. Bu iki ayet o kadar önemli ki birbirini tamamlayan ayetler değerli kardeşler. Açın Yuhanna birinci bölümü. Birinci ayet. İlk ayeti okuyalım önce. Ne diyor?
Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı.
Evet bak şimdi. Ne diyor? başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'ydı. Bakın dikkat edin, çok önemli. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Birlikte olan neydi? Benim ağzımdan çıkan sözler bana ait. Tanrı'nın ağzından çıkan sözler Tanrı'ya ait. Demek ki söz Tanrı'nın kendisiydi. Doğru mu? Sonra ne oldu? 14. ayete bakın.
Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük.
Bakın, yani İsa Mesih değil mi? Demek ki söz vardı, söz beden aldı, aramızda, insanlar arasında yaşadı. Bakın, beden alıp insanlar arasında yaşamış olması bana şu gerçeği anımsatıyor. Mesih'te olmak bir dine girmek demek değil. Yani Rab Tanrı dinin bir takım kuru kurallarıyla ilgilenmiyor. Tanrı'yla kişisel ilişki çok önemli değerli kardeşler. O ilişkinin kurulabilmesi için biz Tanrı'ya gidemeyeceğimize göre, değil mi? Tanrı insan olmaya karar veriyor beden alarak ve aramızda yaşıyor değerli kardeşler. Muhteşem bir şey ya, gerçekten. İnsan olmaya karar verdi. Zaten inanın değerli kardeşler, bakın. İnsanın anlamakta zorlandığı en önemli nokta bu, biliyor musunuz? Tanrı nasıl insan olur? Ya Tanrı istediğini yapamaz mı? O gücü yok mu onun? İsterse insan da olur. Doğru mu? İsterse hiç farkında olmadan, nasıl ki yanan çalıda alev içerisinde Tanrı kendini açıkladı Musa'ya. Değil mi? Alev olabilir. Değil mi? Doğru mu? Yani insan aklıyla bizim bunu anlamamız çok zor olabilir. Bu muhteşem gerçeği. O insan olmasına rağmen kutsal kitapta görüyoruz. Hiç günah işlemedi diyor. Günahla lekelenmedi. Zaten en büyük kanıtı bu değerli kardeşler. Günahsız bir insan var mı? Kutsal söz söylüyor. Herhalde Romalılar 6. bölüm. 3.23 mü? Ya 3.23 ya 6.23 olabilir. Herkes günah işledi. Tanrı'nın
yüceliğinden yoksun kaldı.
Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Herkes günah işledi. Tanrı'nın, demek ki günahsız bir insan var mı? Hayır, yok. 3.23 mü 6.23 mü?
6.23 değildi ha.
3.23'müş. 3.23.
Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.
Romalılar 3.23. Bu muhteşem bir şey. Demek ki her insan günahlı. Ama hanginiz benim günahlı olduğumu kanıtlayabilir dedi İsa Mesih. Günahsız. Bakın İbraniler 4. bölüme baktığımız zaman, İbraniler 4.15'e baktığımız zaman orada muhteşem bir ifade yer alıyor sevgili kardeşler. Diyor ki her alanda bizim gibi denenmiş, bakın her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Günah işlememiştir. İnsan olarak insanlar arasında yaşadı. Bu ilişkiyi kurabilmesi, sağlayabilmesi için dair sevgili kardeşler. Demek ki yine vurguluyorum. Mesih inancının bir din olmadığını, bir ilişki olduğunu net bir şekilde altını çizerek vurgulamak istedim değerli kardeşler. Tanrı seninle kişisel bir ilişki kurmak istiyor sevgili kardeşler. Bu muhteşem bir şey. Tanrı benimle kişisel bir ilişki kurma gayreti içerisinde. Tanrı'da olmanın anlamı nedir? Bana göre işte budur. Tanrı'yla ilişkide olmak. Tanrı'da olmak ne demek? Tanrı'yla ilişkide olmak demektir. Tanrı'da olduğumuzu söylüyorsak onunla ilişki içerisinde olduğumuzu ifade etmiş oluyoruz. Tıpkı baba ve annenin çocuklarıyla olan ilişkisi gibi. Anneler de babalar da bilir bunu değil mi? O çocuklarıyla nasıl yakın bir ilişkisi var. Hastayken yanında, iyi günlerde yanında değil mi? Her durumda. Bu muhteşem bir şey. Yaratan, yaratıcı da diyor ki benim arzum sizlerle ilişki içerisinde olmak. Sizin hayatınız benimle bağlantı içerisinde kalarak olsun diyor Rab Tanrı. Bu gerçekten harika bir şey değerli kardeşler. Onun için açıkça söylüyorum. Belki çok dindar olabilirsin. Ortodoks ya da protestan ya da nasıl katolik bir geçmişten de geliyor olabilirsin. Kiliseye düzenli bir şekilde gidiyor da olabilirsin. Bakın çok net söylüyorum. Kutsal kitabı da düzenli bir şekilde okuyor olabilirsin. Ama eğer Tanrı'yla, Rab Tanrı'yla ilişki içerisinde değilsen, biz o ilişkiyi nasıl kuruyoruz bunun aracılığıyla? İlişki içerisinde değilsen, üzülerek söylüyorum, belki çok sert, hiçbir anlam ifade etmez. Hiçbir anlam ifade etmez değerli kardeşler. Onun için 1. Yuhanna 2.6'daki ayeti okudum sizlere. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir değerli kardeşler. Şimdi ben hani ilişkiden söz ettik ya. Ben diyorum ki Aytaç'ı iyi tanıyorum. Ya da Enver'i ya da ne bileyim işte bizim Ersin'i, Ayşe'yi ya da sizlerden herhangi birinizi iyi tanıdığımı söyleyebilirim değil mi? Neden ben bunu söyleyebilirim? Çok net söyleyin hemen. Neden? Çünkü ilişki içerisindeyim. Doğru mu? İlişkim olduğu için ben onları tanıyorum. Peki, dünyanın tanıdığı bir futbolcu var. Yani tarihe bakarsanız, yanılmıyorsam herhalde 3 defa mı üst üste Brezilya şampiyon olduğunda Pele oradaydı. Pele. Bir de şey vardı, bilmiyorum siz belki tanımazsınız. Şimdi ben, Hatice belki hatırlar da, belki şey de hatırlayabilir. Muhammed Ali Clay, bir boksör. Bakın 70'li yıllarda bizim evde televizyon yoktu. Amerikan saatine göre orada maç olurken bizde sabah 5'ti. Biz sabahın köründe 5'inde kalkardık 1970'li yıllarda. Kalkardık, kahveye giderdik çünkü kahvede vardı şey, televizyon. Orada sabahın 5'inde Muhammed Ali'nin, Clay'in, hatta onun meşhur bir sözü vardı. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Biz belki kelebek gibi uçarız ama Rab gibi kucaklayanlarız değil mi? Sokanlar değil. Sokanlar olmayalım. Değerli kardeşler. Aklıma öyle geldi bir espri olaraktan. Ve bakın ben onu televizyonda izledim. Hayatını okudum. Pele de olsun diğerleri de olsun. Ama ben onları tanıdığımı söyleyebilir miyim? Hayır. Tanıdığımı söyleyebilmem için ilişki içerisinde olmam lazım. İstesem de kuramazdım ilişkiyi zaten. Ama Tanrı İsa Mesih aracılığıyla bu ilişkiyi Rab Tanrı'yla kurmamızı sağladı. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Muhteşem bir şey. Ben Tanrı'yı tanıyorum. Neden? İsa Mesih aracılığıyla. Amin, amin, amin. İşte Yuhanna 1. mektup. 5. bölüm 1. ayet. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Mesih İsa'ya inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Bakın değerli kardeşler, düşüncede değil. Kişi yaşamını Mesih İsa'ya adaması tam olarak hayatını ona teslim etmesi gerekiyor. Yani Rab Tanrı'nın Mesih İsa'da sunmuş olduğu hediyeyi alması gerekiyor. Şimdi sana biri hediye verdiğinde o hediyeden yararlanmak için hediye paketini açman lazım değil mi? Rab İsa Mesih'in kurtuluşu bir hediye paket olarak sunuluyor dünyaya. Ben onu açmadıkça, yani yüreğimi açmadıkça benim olmuyor değerli kardeşler. Ondan yararlanmıyorum. O zaman açmadıysak bunun hiçbir faydası, hiçbir yararı yok. Evet, en büyük hediyeyi Rab Tanrı verdi bizim için. Hamdolsun. En büyük hediyeyi bize verdi. O zaman diyebiliriz. Sizlere soruyorum. Kendime de soruyorum. Sizlerin yanıtı ne? Böyle muhteşem bir hediye karşısında sizlerin yanıtı ne? Diyebilirsin ya ben bu hediyeye şu kadar yıldır sahibim. 10 yıldan beri, 15 yıldan beri, 20 yıldan beri. Bazıları imanlı olmakla övünenler var. Bazen 40 yıldır imanlıyım diyor övünüyor da. Bazen ben de söylüyorum bunu. O kadar fazla önemli değil. Asıl önemli olan o hediyeye sahip olabilirsin. Ama onunla olan ilişkin hangi noktada? Kendime de soruyorum. Onunla olan ilişkin hangi noktada? Rab Tanrı seni yenilemek istiyor mu? Evet. Rab Tanrı seni tazelemek istiyor mu? Evet. Rabbin sevgisi değişti mi Ersin? Hayır. Ama ilginç olan değişmedi ama değiştirmeye ne yapıyor? Devam ediyor. Ama sen izin verirsen ya Rab, sevgili kardeşler, bunu Rab Tanrı yapacaktır kesinlikle. Evet, değişmiş olarak, yenilenmiş olarak yeni yıla girmek ister misiniz? Amin. Soru bu. Yenilenmiş, tazelenmiş, ayağa kaldırılmış olarak yepyeni bir şekilde yeni yıla girmek ister misiniz?